Tech Insight haftanın gündemini sunar.
Merhaba değerli Tech Insight Podcast dinleyicileri. Henüz yayın hayatımıza başlayalı 6. ayımızı yeni dolduruyoruz. Tech Insight markası ile sitemiz sadece 3 aydır sizlere hizmet veriyor. Üstelik fark ettiğiniz gibi beta sürecimiz devam ediyor. Zira sürekli yeniliklere imza atıyoruz. İşte bu yeniliklerden birisi bu hafta hayata geçti ve artık basılı bir dergimiz var. Tech Insight dergisi aylık periyotlarda ve her ayın 15'inde yayınlanacak. Bayilerde satışı olmayacak ve kontrollü bir abonelik ile 3000'den fazla yöneticiye ve sektör çalışanına gönderilecek. Dergimizi her ayın 15'inde sitemizden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Eğer dağıtım listesine girmek istiyorsanız info@techinsight.com adresine bir mail atmanız yeterli olacak. Şimdi bu hafta boyunca ele aldığımız konulardan sizin için seçtiklerimize odaklanmaya devam edelim. Dijital teknolojiler hayatımızı etkilemeye devam ediyor. BI Intelligence, Amerika Birleşik Devletleri'nde bankacılık sektörünü internet ve mobil teknolojileri nasıl etkilediğine dair bir araştırma yapmış. Bu araştırmaya göre Amerika'daki banka müşterilerinin %57'si her hafta düzenli olarak bankalarının internet şubesini kullanıyor. Dörtte biri ise her hafta düzenli olarak bankalarının mobil uygulamalarını kullanıyor. Öte yandan sadece %14'ü düzenli olarak bankasının şubesini ziyaret ettiğini belirtmiş. Üstelik genç müşteriler yaşlı müşterilere göre bankalarından daha az memnun. Mobil para transferini en temel hizmet olarak kabul ediyorlar ve bankaların bunun ötesinde hizmetler sunmasını bekliyorlar. Ülkemizde ise durum biraz daha farklı. Ülkemizdeki bankaların dijital teknolojiler açısından küresel arenadaki rakiplerine göre daha ileri bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuyla alakalı bu ay dergimizde yer alan Bankalar Arası Kart Merkezi Genel Müdürü Soder Canko ile yaptığımız röportajı okuyabilirsiniz. FBI'ın yetkileri Amerika sınırları dışına mı çıkıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde ulus içindeki yasal suçların takibini FBI yapmakta ve FBI'ın Amerika sınırları dışında herhangi bir yetkisi bulunmuyor. Amerikan Adalet Bakanlığı ise bir yasa değişikliği üzerinde çalışıyor. Suçların ulusal takip süreçleri kanunundaki bu değişiklik önerisi, yerel kanun koruyucuların gerekli görüldüğü takdirde kaynağı belirsiz, yani anonim bilgisayarlara uzaktan müdahale etme hakkını tanıyor. Ancak bu yetki eğer geçerli olursa pratikteki uygulaması kesinlikle Amerikan sınırlarının dışına çıkacak. Yani yasal düzenleme kimliği belirsiz bilgisayarlara uzaktan erişim hakkı tanıyor. Bu hak ile FBI yetkilileri şüpheli gördükleri herhangi bir bilgisayara geleneksel hackleme yöntemleriyle sızma hakkına sahip olacaklar. Anonim bir bilgisayarın ise konumunu tespit etmek pratikte her zaman mümkün olmayabilir. VPN veya Tor ağı üzerinden kullanılan bir bilgisayar rahatlıkla Amerika sınırları dışında bir yerde olabilir. Bu gelişme kurulduğu günden bu yana FBI için dijital arenada teoride öyle olmadığı halde pratikte sınırsız bir yetki alanı tanıyacak. Bu hafta yaşanan bir diğer önemli gelişme ise Google'ın 17 Eylül'ün erken saatlerinde Türkiye'nin en büyük bazı haber sitelerini arama sonuçlarından çıkartması oldu. Yaklaşık 1-2 saat süresince bu yayınları isimleriyle aratsanız dahi Google'ın getirdiği sonuçlarda göremediniz. Bu durum haber sitelerinin son zamanlarda sadece arama motorlarını kandırarak trafik almaya yönelik gayretlerine karşı Google'ın "ayağınızı denk alın yoksa akıbetiniz bu olur" şeklinde bir ikazı olarak değerlendirildi. Benzer bir durumun başınıza gelmemesi için ne yapmalısınız? Elbette öncelikle etik kurallara dikkat etmelisiniz. Öte yandan bu sorunun cevabını yine Google'ın yayınladığı Bestbuster forumlarındaki yetkili bir Google çalışanı olan Murat Yatağan'ın bir mesajında buluyoruz. Bu mesaj 3 noktaya dikkat çekiyor. 1. Yalnızca marka değerinizi güçlendiren ve sitenizin ziyaretçilerini etkileyecek bir içerik yaratın. 2. Site yaratmanızda size yön gösterecek olan Google'ın teknik ve kalite yönergeleri hakkında bilgi sahibi olun. 3. Arama motoru optimizasyonu stratejinizi belirleyin. Bu hafta son olarak Microsoft'un neden Minecraft'ı satın aldığına değineceğiz. Öncelikle Minecraft nedir buna bakalım. Minecraft, küplerle çeşitli tasarımlar yapmanızı sağlayan 2 ve 3 boyutlu oynanabilen bir oyun. Yüz milyonlarca kişi tarafından oynanıyor ve oyuncular şu ana kadar aklınıza gelebilecek her türlü şeyi, hatta bazı ülkeleri bile sanal dünyada inşa etmiş durumdalar. Peki, Microsoft neden böyle bir oyunu satın almış olabilir? Öncelikle Microsoft çaresiz bir şekilde genç nesle ulaşmaya ve onları müşterisi haline getirmeye ihtiyaç duyuyor. Skype ve Nokia yatırımlarına rağmen gençlerin Windows tabanlı telefonlarıyla ilgilenmediği bir gerçek ve Microsoft'un bu açığı kapatmak için bir şeye ihtiyacı var. Windows Mobile'ın hala ciddi bir uygulama problemi var. Microsoft bu açıdan kasasının ağzını açıp milyonlarca dolar parayı uygulama geliştiricilere saçmaya devam etse de bir türlü istediği başarıyı yakalayamıyor. Üstelik Minecraft'ın henüz bir Windows Mobile versiyonu da bulunmuyor. Öte yandan Minecraft'ın pek çok farklı platform için sürümleri bulunuyor. Microsoft bu satın alma ile birlikte Sony PlayStation ve Mac ile iOS cihazların içine girmenin bir yolunu elde etmiş olacak. Microsoft, Minecraft'ın yeni versiyonlarını bu platformlar için çıkartmayabilir. Bunu göreceğiz. Minecraft şu anda 7 dolar fiyatıyla iTunes Store üzerinde en popüler ikinci uygulama konumunda. Şu ana kadar tüm platformlarda 50 milyon adetten fazla satıldı ve bu yaygınlık Microsoft'un ilgisini çekiyor. Minecraft asla sonu olmayan bir oyun. 8 yaşındaki çocuklardan yetişkinlere kadar pek çok hastası var. Minecraft için dijital dünyanın Legosu diyebiliriz. Hatta gerçek dünyada Lego ve Minecraft arasında bir işbirliği bulunuyor. Gerçek Lego parçalarıyla yaptıklarınızı Minecraft dünyasına taşımak veya tersi bir durum çocukların aklını başından alan yeni bir pazar oluşturuyor. Minecraft oyuncuları oyunlarına akıl almaz ölçüde fanatik şekilde bağlı. Bu Microsoft'un bugüne kadar elde edemediği bir başarı. Haliyle karşısında Apple gibi bir rakip varken Microsoft bu fırsatı kaçırmak istememiş olabilir. İşin doğrusu Minecraft bir oyundan çok bir yaşam şekli olarak değerlendirilebilir. Oyuncular bir şeyler inşa ettikten sonra oyunu bırakmıyorlar. İnşa etmeye devam ediyorlar, oyun her geçen saniye daha da büyüyor. Minecraft'ı sadece oyuncular değil eğitim kurumları da seviyor. Google'un Chromebook ile okullara girme stratejisi karşısında artık Microsoft'un elinde de bir koz olacak. Üstelik aileler çocuklarının Minecraft oynamasına kızmıyor, tam aksine destekliyorlar. Zira çocuklarının yeteneklerini geliştirdiğine dair olumlu bir algı bulunuyor. Microsoft'un Minecraft'ın başarısını devam ettirmesi için yapması gereken bir şey de yok. Zaten iş kendi kendine büyüyor ve Microsoft bunun sahibi oldu. İşin doğrusu Microsoft için 2,5 milyar dolar da para değil. Microsoft'un kasasında 85 milyar dolar nakit var ve Microsoft dilediği firmayı satın almaya devam edebilir. Microsoft'un bu kararı alması için gereğinden fazla zaman kaybettiğini bile söyleyebiliriz. Podcast yayınımızın bir sonraki bölümünde buluşuncaya dek Tech Insight ekibi olarak iyi günler diliyoruz.
Tech Insight haftanın gündemini sundu.